İnsan, Allah'ın düşünme yeteneğiyle yarattığı üstün bir varlıktır. Ne var ki insanların çoğunluğu bu çok önemli yeteneği gereği gibi kullanmazdır. Bu programın amacı gereği gibi düşünmeye davet etmek ve gereği gibi düşünmenin yollarını göstermektir. Düşünen insanlar için. Allah bundan 14 asır önce insanlara yol gösterici bir kitap olan Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Tüm insanlığı bu kitaba uyarak kurtuluşa ermeye davet etti. İndirildiği günden kıyamete dek insanlığın yegane yol göstericisi bu son ilahi kitap olacaktır. Kur'an'ın eşsiz üslubu ve içerdiği üstün hikmet, onun Allah'ın sözü olduğunun kesin bir delilidir. Bunların yanı sıra, Kur'an'ın Allah katından indirildiğini ispatlayan pek çok mucizevi özelliği de vardır. Bu özelliklerden biri, ancak 21. yüzyıl teknolojisiyle eriştiğimiz bazı bilimsel gerçeklerin 1400 yıl önce Kur'an'da bildirilmiş olmasıdır. Elbette ki Kur'an bir bilim kitabı değildir. Fakat çeşitli ayetlerinde son derece özlü ve hikmetli bir anlatım içinde aktarılan bazı bilimsel gerçekler ancak geçtiğimiz yüzyılın teknolojisiyle keşfedilmiştir. Kur'an'ın indirildiği dönemde bilimsel olarak saptanması mümkün olmayan bu bilgiler günümüz insanına Kur'an'ın Allah sözü olduğunu bir kez daha ispatlamaktadır. Kur'an'ın bilimsel mucizesini anlamak için öncelikle bu ilahi kitabın indirildiği dönemdeki bilim düzeyini hatırlamak gerekir. Kur'an'ın indirildiği 7. yüzyılda Arap toplumu bilimsel konular hakkında sayısız hurafeye ve batıl inanca sahipti. Evreni ve doğayı inceleyecek teknolojiye sahip olmayan Araplar nesilden nesile aktarılan efsanelere inanıyorlardı. Örneğin gökyüzünün dağlar sayesinde tepede durduğu sanılıyordu. Bu inanışa göre dünya düzdü ve iki ucunda yüksek dağlar vardı. Bu dağların ise birer direk gibi gök kubbeyi ayakta tuttukları düşünülüyordu. Ancak Arap toplumunun tüm bu batıl inanışları Kur'an'la birlikte ortadan kaldırıldı. Rad suresinin 2. ayetinde Allah odur ki gökleri dayanak olmaksızın yükseltti diye haber verilmişti. Bu ayet göğün dağlar sayesinde tepede durduğu inancını geçersiz kıldı. Daha pek çok konuda o dönemde hiçbir insanın bilmediği önemli bilgiler verildi. İnsanların astronomi, fizik ya da biyoloji hakkında çok az şey bildikleri bir dönemde indirilen Kur'an'da evrenin yaratılışından insanın oluşumuna, atmosferin yapısından yeryüzündeki dengelere kadar pek çok konuda kilit bilgiler yer almaktaydı. Bu programda Kur'an'da yer alan bu bilimsel mucizelerden bir bölümünü inceleyeceğiz. Öncelikle evrenin yaratılışı ve uzaydaki olağanüstü dengelerle ilgili konulardan Kur'an ayetleri ışığında söz edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de evrenin yaratılışı şöyle açıklanır. O gökleri ve yeri yoktan var edendir. Enam suresi 101. Kur'an'da verilen bu bilgi, çağdaş bilimin bulgularıyla tam bir uyum içindedir. Bugün astrofiziğin ulaştığı kesin sonuç, tüm evrenin madde ve zaman boyutlarıyla birlikte bir sıfır anında büyük bir patlamayla var olduğudur. Büyük patlama, orijinal adıyla Big Bang teorisi, tüm evrenin tek bir noktanın patlamasıyla yokluktan meydana geldiğini kanıtlamıştır. Büyük patlama teorisi, bugün evrenin varoluşu ve başlangıcı konusunda bütün bilim çevreleri tarafından ortak kabul gören yegane bilimsel açıklamadır. Big Bang'den önce madde diye bir şey yoktur. Maddenin, enerjinin, hatta zamanın dahi bulunmadığı, tamamen metafizik olarak tanımlanabilecek bir yokluk ortamında madde, enerji ve zaman yaratılmıştır. Modern fiziğin ortaya koyduğu bu büyük gerçek, Kur'an'da bize 1400 yıl önceden haber verilmiştir. Astronomi biliminin henüz gelişmemiş olduğu o dönemde, evrenle ilgili Kur'an'da bildirilen bir diğer bilgi ise şöyledir. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz. Zariyat Suresi 47. Ayette geçen gök kelimesi, Kur'an'ın pek çok yerinde uzay ve evren anlamında kullanılır. Burada da bu anlamda kullanılmıştır. Yani Kur'an'da evrenin genişleyici olduğu bildirilmiştir. Bilimin bugün varmış olduğu sonuç da tam olarak budur. 20. yüzyılın başlarına dek bilim dünyasında hakim olan görüş, evrenin durağan bir yapıya sahip olduğu ve sonsuzdan beri süre geldiği şeklindeydi. Ancak günümüz teknolojisi sayesinde gerçekleştirilen araştırma, gözlem ve hesaplamalar evrenin bir başlangıcı olduğunu ve sürekli olarak genişlediğini ortaya koydu. Rus fizikçi Alexander Friedman ve Belçikalı evren bilimci George Lemaître, bu yüzyılın başlarında evrenin sürekli hareket halinde olduğunu ve genişlediğini teorik olarak hesapladılar. Bu gerçek 1929 yılında gözlemsel olarak ispatlandı. Amerikalı astronom Edwin Hubble kullandığı dev teleskopla gökyüzünü incelerken yıldızların ve galaksilerin sürekli olarak birbirlerinden uzaklaştıklarını keşfetti. Her şeyin sürekli olarak birbirinden uzaklaştığı bir evrense, sürekli genişleyen bir evren anlamına gelmekteydi. Evrenin genişlemekte olduğu, ilerleyen yıllardaki gözlemlerle de kesinlik kazandı. Ancak bu gerçek, henüz hiçbir insan tarafından bilinmezken Kur'an'da açıklanmıştı. Çünkü Kur'an, tüm evrenin yaratıcısı ve hakimi olan Allah'ın sözüdür. Kur'an'da güneş ve aydan bahsedilirken her birinin belli bir yörüngesi olduğu şöyle vurgulanır. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaradan O'dur. Her biri bir yörüngede yüzüp gidiyor. Enbiya Suresi 33. Güneşin sabit olmadığı, belli bir yörüngede yol almakta olduğu bir başka ayette de şöyle bildirilmektedir. Güneş de kendisi için tespit edilmiş olan bir karar yerine doğru akıp gitmektedir. Bu üstün ve güçlü olan bilenin takdiridir. Yasin Suresi 38. Kur'an'da bildirilen bu gerçekler, çağımızdaki astronomik gözlemlerle anlaşılmıştır. Astronomi uzmanlarının hesaplarına göre, Güneş, Solar Apex adı verilen bir yörünge boyunca Vega yıldızı doğrultusunda saatte 720 bin kilometrelik muazzam bir hızla hareket etmektedir. Bu kabaca bir hesapla Güneş'in günde 17 milyon 280 bin kilometre yol kat ettiğini gösterir. Güneş'le birlikte onun çekim sistemi içindeki tüm gezegenler ve uyduları da aynı mesafeyi kat ederler. Ayrıca evrendeki tüm yıldızlar da buna benzer planlı bir harekete sahiptirler. Tüm evrenin bu şekilde yörüngelerle donatılmış olduğu yine Kur'an'da şöyle haber verilmiştir. Özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış göğe and olsun. Zariyat Suresi 7. Evrende yaklaşık 200 milyar galaksi mevcuttur. ve her galakside ortalama 200 milyar yıldız bulunur. Bu yıldızların pek çoğunun gezegenleri, bu gezegenlerin de uyduları vardır. Tüm bu gök cisimleri çok ince hesaplarla saptanmış yörüngelere sahiptir. Ve milyonlarca yıldır her biri kendi yörüngesinde diğerleriyle kusursuz bir uyum ve düzen içinde akıp gitmektedir. Bunların dışında pek çok kuyruklu yıldız da kendisi için tespit edilmiş yörüngede yüzüp gider. Evrendeki yörüngeler sadece gök cisimlerine ait değildir. Galaksilerde şaşırtıcı hızlarla planlı ve hesaplı yörüngeler üzerinde hareket ederler. Bu hareketleri esnasında hiçbir gök cismi bir diğeriyle çarpışmaz, yolları kesişmez. Öyle ki bazı galaksilerin hiçbir parçası diğerinkine değmeden birbirlerinin içinden geçip gittikleri gözlemlenmiştir. Elbette Kur'an'ın indirildiği dönemde insanlık günümüzdeki gibi uzayı milyonlarca kilometre uzaklıklara dek gözlemleyecek teleskoplara, gelişmiş gözlem teknolojilerine, modern fizik ve astronomi bilgilerine sahip değildi. Dolayısıyla uzayın ayette bildirildiği gibi özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış olduğunu o dönemde bilimsel olarak tespit edebilmek imkansızdır. Ancak o çağda indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'de bu gerçek bizlere açıkça haber verilmiştir. Çünkü Kur'an Allah'ın sözüdür. Kur'an'da gökyüzüyle ilgili bazı bilimsel gerçekler de haber verilmiştir. Allah bir ayetinde gökyüzünün ilginç bir özelliğine şöyle dikkat çeker. Gökyüzünü korunmuş bir taban kıldık. Onlarsa bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar. Enbiya suresi 32. Gökyüzünün ayette bildirilen bu koruyucu özelliği, geçtiğimiz yüzyılda yapılan bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Yerkürenizi çepeçevre kuşatan atmosfer, canlılığın devamı için son derece hayati işlevleri yerine getirir. Dünyaya doğru yaklaşan irili ufaklı pek çok göktaşını eriterek yok eder ve bunların yeryüzüne düşerek canlılara büyük zararlar vermesini engeller. Atmosfer, bunun yanı sıra uzaydan gelen ve canlılar için zararlı olan ışınları da filtre eder. İşin ilginç olan yanı, atmosferin sadece zararsız orandaki ışınları, yani görünür ışığı, kızıl ötesi ışınları ve radyo dalgalarını geçirmesidir. Çünkü bunlar yaşam için gerekli unsurlardır. Atmosfer tarafından belirli oranda geçmesine izin verilen ultraviyole ışınları, bitkilerin fotosentez yapmaları ve dolayısıyla tüm canlıların hayatta kalmaları açısından büyük önem taşır. Güneş tarafından yayılan şiddetli ultraviyole ışınlarının büyük bölümü atmosferin ozon tabakasında süzülür ve dünya yüzeyine yaşam için gerekli olan az bir kısmı ulaşır. Atmosferin koruyucu özelliği bunlarla da kalmaz. Dünya, uzayın ortalama -270 derecelik dondurucu soğuğundan yine atmosfer sayesinde korunur. Dünyayı zararlı etkilerden koruyan yalnızca atmosfer değildir. Atmosferin yanı sıra Van Allen kuşakları denilen ve dünyanın manyetik alanından kaynaklanan bir tabakada gezegenimize gelen zararlı ışınlara karşı bir kalkan görevi görür. Güneşten ve diğer yıldızlardan sürekli olarak yayılan bu ışınlar insanlar için öldürücü etkiye sahiptir. Özellikle güneşte sık sık meydana gelen ve parlama adı verilen enerji patlamaları Van Allen kuşakları olmasa dünyadaki tüm yaşamı yok edebilecek güçtedir. Geçtiğimiz yıllarda tespit edilen bir parlamada açığa çıkan enerjinin Hiroşima'ya atılanın benzeri 100 milyar atom bombasına eşdeğer olduğu hesaplanmıştır. Parlamadan 58 saat sonra pusulaların ibrelerinde aşırı hareketler gözlenmiş, dünya atmosferinin 250 kilometre üstünde sıcaklık ani bir sıçramayla artıp 2500 santigrat derece yükselmiştir. Kısacası, dünyanın üzerinde kendisini sarıp kuşatan ve dış tehlikelere karşı koruyan mükemmel bir sistem işler. İşte dünya göğünün bu koruyucu kalkan özelliği, yüzyıllar öncesinden Kur'an'da bizlere bildirilmiştir. Kur'an ayetlerinde evren hakkında verilen bilgilerden bir diğeri ise gökyüzünün 7 kat olarak düzenlendiğidir. Ayetlerde bu bilimsel gerçek şöyle haber verilmiştir. Sizin için yerde olanların tümünü yaradan O'dur. Sonra göğe yönelip de onları 7 gök olarak düzenleyen O'dur. Ve O her şeyi bilendir. Bakara Suresi 29. Sonra duman halindeki göğe yöneldi. Böylece onları 2 gün içinde 7 gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti. Fussilet Suresi 11-12. Kur'an'da gök kelimesi tüm evreni ifade etmek için kullanıldığı gibi dünya göğünü ifade etmek için de kullanılır. Kelimenin bu anlamı alındığında dünya göğünün bir başka deyişle atmosferin 7 katmandan oluştuğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Nitekim bugün dünya atmosferinin üst üste dizilmiş farklı katmanlardan meydana geldiği bilinmektedir. Üstelik aynen ayette bildirildiği gibi tam 7 temel katmandan oluşmaktadır. Bilimsel bir kaynakta konu şöyle açıklanır. Bilim adamları atmosferin birçok katmandan oluştuğunu keşfettiler. Katmanlar, basınçları ve bunları oluşturan gazların bileşimi gibi belirgin fiziksel özelliklerle birbirinden farklılaşırlar. Atmosferin dünyaya en yakın katmanı troposferdir. Atmosferin toplam kütlesinin %90'ını oluşturur. Troposferin üzerindeki katman stratosferdir. Stratosferde ultraviyole ışınlarının emildiği katmana ozonosfer adı verilir. Stratosferin üzerindeki tabakaya mezosfer adı verilir. Mezosferin üzerinde termosfer yer alır. İyonize olmuş gazlar termosferin içinde iyonosfer adı verilen bir katman oluştururlar. Dünya atmosferinin en dış tabakası 450 kilometreden 960 kilometreye uzanır. Bu katmana mezosfer adı verilir. Bu kaynakta belirtilen katmanları saydığımızda atmosferin ayette bildirildiği gibi tam olarak 7 tabakadan oluştuğunu görürüz. 20. yüzyıl teknolojisi olmadan tespit edilmesi hiçbir şekilde mümkün olmayan bu bilgilerin 1400 yıl önce indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmesi ise çok büyük bir mucizedir. Kuşkusuz Kur'an'ın indirildiği dönemde bu bilgilerin biliniyor olması mümkün değildir. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki, Kur'an'da haber verilen ve o dönemde bilinmesi mümkün olmayan bilgiler bunlarla sınırlı değildir. Kur'an-ı Kerim'de dünya göğüyle ilgili bildirilen bir başka çok önemli konu daha vardır. Tarık suresinin 11. ayetinde gökyüzünün geri döndürücü özelliğinden bahsedilir. Dönüşlü olan göğe and olsun. Tarık suresi 11. Kur'an meallerinde dönüşlü olarak tercüme edilen kelime, geri çeviren ya da geri döndüren anlamına gelmektedir. Bilindiği gibi dünyayı çevreleyen atmosfer pek çok katmandan oluşur. Her katmanın canlılığın yararına yönelik önemli bir görevi vardır. İncelendiği zaman her tabakanın kendisine ulaşan madde ya da ışınları uzaya ya da yeryüzüne geri döndürme özellikleri olduğu anlaşılmıştır. Şimdi dünyayı çevreleyen katmanların geri döndürücü özelliğini birkaç örnekle inceleyelim. 13 ile 15 kilometre yükseklikte troposfer tabakası yer alır. Bu tabaka, yeryüzünden yükselen su buharının yoğunlaşarak yağış olarak yere geri dönmesini sağlar. 25 kilometre yükseklikte ise ozonosfer tabakası vardır. Ozonosfer tabakası da uzaydan gelen radyasyon ve zararlı ultraviyole ışınlarını yansıtarak yeryüzüne ulaşamadan uzaya geri dönmelerini sağlar. İyonosfer tabakası da yeryüzünden yayınlanan radyo dalgalarını bir uydu gibi yeryüzünün farklı bölgelerine geri yansıtarak telsiz konuşmalarının, radyo ve televizyon yayınlarının uzak mesafelerden izlenebilmesini sağlar. Gökyüzü tabakalarının henüz yakın bir geçmişte keşfedilen bu özelliğinin yüzyıllar önce Kur'an'da bahsedilmesi büyük bir mucizedir. Ve Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır. Kur'an'ın bilimsel mucizeleri arasında yeryüzündeki dağlarla ilgili verilen bilgilerin de önemli bir yeri vardır. Kur'an'da dağların jeolojik bir işlevine şöyle dikkat çekilmektedir. Yeryüzünde onları sarsmasın diye sabit dağlar yarattık. Enbiya Suresi 31. Dikkat edilirse ayette dağların yeryüzündeki sarsıntıları önleyici bir özelliği olduğu haber verilmektedir. Kur'an'ın indirildiği dönemde hiçbir insan tarafından bilinmeyen bu gerçek, modern jeolojinin bulguları sonucunda ortaya çıkmıştır. Jeolojik bulgulara göre, dağlar, yeryüzü kabuğunu oluşturan çok büyük tabakaların hareketleri ve çarpışmaları sonucunda meydana gelir. İki tabaka çarpıştığı zaman, daha dayanıklı olan tabaka ötekinin altına girer. Üstte kalan tabaka kıvrılarak yükselir ve dağları meydana getirir. Altta kalan tabaka ise yer altında ilerleyerek aşağı doğru derin bir uzantı meydana getirir. Yani dağların yeryüzünde gördüğümüz kütleleri kadar yer altına doğru ilerleyen derin bir uzantıları daha vardır. Bilimsel bir kaynakta dağların bu yapısı, kıtaların daha kalın olduğu dağlık bölgelerde yer kabuğu mantoya derinlemesine saplanır diye tarif edilir. Bir ayette de dağların bu işlevine kazıklara benzetilerek işaret edilir. Biz yeryüzünü bir döşek kılmadık mı? Dağları da birer kazık. Nebe Suresi 6-7. Bu şekilde dağlar yeryüzü tabakalarının bileşim noktalarında yer üstüne ve yer altına doğru uzanarak bu tabakaları birbirine perçinler. Yer kabuğunu sabitleyerek mağma tabakası üzerinde ya da kendi tabakaları arasında kaymasını engeller. Kısacası dağları, tahtaları bir arada tutan çivilere benzetebiliriz. Görüldüğü gibi modern jeoloji ve araştırmalar sonucunda keşfedilen dağların bu hayati işlevi, yüzyıllar önce indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yaratmasındaki üstün hikmete bir örnek olarak verilmiştir. Ancak Kur'an'da dağlarla ilgili olarak verilen bilgi bu kadar değildir. Bir ayette dağların göründükleri gibi sabit olmadıkları, sürekli hareket halinde bulundukları bildirilmektedir. Dağları görürsün de donmuş sanırsın. Oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenir. Her şeyi sapasağlam ve yerli yerinde yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz O, işlediklerinizden haberdardır. Nem Suresi 88. Dağların bu hareketi, üzerinde bulundukları yer kabuğunun hareketinden kaynaklanır. Yer kabuğu, kendisinden daha yoğun olan manto tabakasının üzerinde adeta yüzer gibi hareket etmektedir. İlk olarak 20. yüzyılın başlarında Alfred Wegener isimli Alman bir bilim adamı, yeryüzündeki kıtaların dünyanın ilk dönemlerinde bir arada bulunduklarını, daha sonra farklı yönlerde sürüklenerek birbirinden ayrılıp uzaklaştıklarını öne sürmüştü. Ancak jeologlar, Wegener'in haklı oluşunu onun ölümünden 50 yıl sonra, yani 1980'li yıllarda anlayabildiler. 20. yüzyılın başlarında yapılan jeolojik araştırmalar sonucunda keşfedilen yer kabuğunun bu hareketi bilimsel kaynaklarda şöyle açıklanmaktadır. Yer kabuğu ve üst mantodan oluşan 100 kilometre kalınlığındaki dünya yüzeyi tabaka adı verilen parçalardan oluşmuştur. Dünya yüzeyini oluşturan 6 büyük tabaka ve sayısız küçük tabaka vardır. Tabaka tekniği adı verilen teoriye göre bu tabakalar, kıtaları ve okyanus tabanını da beraberinde taşıyarak dünya üzerinde hareket ederler. Kıtaların hareketinin yılda 1 ile 5 cm civarında olduğu hesaplanmıştır. Tabakalar bu şekilde hareket ettikçe dünya coğrafyasında değişiklikler meydana gelir. Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta daha vardır. Allah dağların hareketini ayette sürüklenme olarak bildirmiştir. Nitekim, bilim adamlarının bugün bu hareket için kullandıkları İngilizce terimde continental drift, yani kıtasal sürüklenmedir. Bilimin çok yeni keşfettiği bu bilimsel gerçeğin Kur'an'da bildirilmiş olması ise kuşkusuz Kur'an'ın mucizelerinden biridir. Kur'an'ın bilimsel mucizelerinden bir diğeri ise yeryüzünde bulunan demir elementinin kaynağı ile ilgilidir. Kur'an'ın demir anlamına gelen Hadid suresinde bu elemente ilgili olarak şöyle buyrulur. Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için çeşitli yararlar bulunan demiri de indirdik. Hadid suresi 25. Ayette demir için özel olarak kullanılan indirme kelimesi mecazi olarak insanların hizmetine verilme anlamında düşünülebilir. Fakat kelimenin Arapçadaki gerçek anlamı gökten fiziksel olarak indirmedir. Ve bu anlam dikkate alındığında ayetin çok önemli bir bilimsel mucize içerdiği görülmektedir. Çünkü modern astronomik bulgular dünyamızdaki demir madeninin dış uzaydaki dev yıldızlardan geldiğini ortaya koymuştur. Evrende ağır metaller büyük yıldızların çekirdeklerinde üretilir. Güneş sistemimiz ise demir elementini kendi bünyesinde üretebilecek bir yapıya sahip değildir. Demir, ancak güneşten çok daha büyük yıldızlarda birkaç yüz milyon dereceye varan sıcaklıklarda oluşabilmektedir. Nova veya süpernova olarak adlandırılan bu yıldızlardaki demir miktarı belli bir oranı geçince artık yıldız bunu taşıyamaz ve patlar. Bu patlama sonucu içinde demir bulunan gök taşları uzaya dağılır ve bir gök cisminin çekimine yakalanıp çarpana kadar boşlukta dolanır. Tüm bunlardan anlaşılacağı gibi demir madeni dünyamızda oluşmamış, gök taşları vasıtasıyla süpernovalardan taşınarak aynen ayette bildirildiği şekilde dünyaya indirilmiştir. Bunun Kur'an'ın indirilmiş olduğu 7. yüzyılda bilimsel olarak keşfedilemeyeceği ise açıktır. Ancak bu gerçek, her şeyi sonsuz bilgisiyle kuşatan Allah'ın sözü olan Kur'an'da yer almaktadır. Kur'an ayetlerinde haber verilen bilimsel gerçeklerden bazıları da yeryüzünde yağmurun oluşumuyla ilgilidir. Bir ayette rüzgarların aşılama özelliğine ve bunun sonucunda yağmurun oluştuğuna şöyle dikkat çekilir. Ve aşılayıcılar olarak rüzgarları gönderdik. Böylece gökten su indirdik de sizleri suladık. Hicr suresi 22. Ayette yağmur oluşumundaki ilk aşamanın rüzgarlar olduğu bildirilmektedir. Oysa 20. yüzyılın başlarına kadar rüzgarla yağmurun yağması arasında tek ilişkinin rüzgarın bulutları sürüklemesi olduğu zannediliyordu. Ama daha sonra elde edilen modern meteorolojik bulgular rüzgarların yağmurun oluşumunda aşılayıcı rol oynadıklarını gösterdi. Rüzgarların bu aşılama özelliği şöyle gerçekleşir. Okyanusların ve denizlerin yüzeyinde köpüklenme nedeniyle her an sayısız hava kabarcığı oluşmaktadır. Bu kabarcıklar patladıkları anda milimetrenin yüzde biri çapındaki binlerce parçacığı havaya fırlatırlar. Aerosol adı verilen bu parçacıklar rüzgarlar sayesinde karalardan gelen tozlarla karışarak atmosferin üst katmanlarına taşınır. Rüzgarların bu şekilde yükseklere taşıdığı parçacıklar burada su buharıyla temas eder. Su buharı da bu parçacıkların etrafına toplanarak yoğunlaşır ve su damlacıklarına dönüşür. Bu su damlacıkları önce bir araya gelerek bulutları oluşturur, bir süre sonra da yağmur olarak yeryüzüne yağar. Görüldüğü gibi rüzgarlar, havada serbest halde bulunan su buharını denizlerden taşıdıkları parçacıklarla aşılamakta ve böylece yağmur bulutlarının oluşumunu sağlamaktadır. Eğer rüzgarların bu özelliği olmasa, yüksek atmosferdeki su damlacıkları hiçbir zaman oluşamayacak ve yağmur diye bir şey de olmayacaktı. Burada önemli olan nokta ise, rüzgarların yağmur oluşumundaki bu kritik görevinin asırlar önce Kur'an ayetinde bildirilmiş olmasıdır. Kur'an'da yağmur hakkında verilen bir diğer bilgi ise, yağmurun belli bir ölçü içinde indirildiğidir. Zuhruf suresinde bu durum şöyle söylenir. Ki o, belli bir miktarla gökten su indirdi de, onunla ölü bir memleketi diriltti ve her yanına hayat yaydı. Siz de böyle kabirlerinizden diriltilip çıkarılacaksınız. Zuhruf suresi 11. Yağmurdaki bu ölçüde yine çağımızdaki araştırmalarla tespit edilmiştir. Ölçümlere göre, yeryüzünden bir saniyede 16 milyon ton su buharlaşmaktadır. Bir yılda bu miktar 513 trilyon ton suya ulaşır. Bu, aynı zamanda bir yılda dünyaya yağan yağmur miktarıdır. Yani su, sürekli bir denge içinde bir ölçüye göre dönüp durmaktadır. Yeryüzündeki hayatın devamı da bu su döngüsü sayesinde sağlanır. İnsan, sahip olduğu tüm teknolojik imkanları kullansa dahi, bu döngüyü asla yapay olarak gerçekleştiremez. Bu miktarda en küçük bir değişiklik bile olsa, kısa bir zaman sonra büyük bir ekolojik dengesizlik ortaya çıkacak ve bu da hayatın sonunu getirecektir. Fakat hiçbir zaman böyle olmaz. Yağmur, Kur'an'da bildirildiği gibi yeryüzüne her sene aynı miktarda inmeye devam eder. Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizeleri arasında denizlerle ilgili olarak verilmiş bilgiler de bulunmaktadır. Denizlerin araştırmacılar tarafından çok yakın bir geçmişte tespit edilen bir özelliği Kur'an'ın bir ayetinde şöyle bildirilir. Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. İkisi arasında bir engel vardır. Birbirlerinin sınırını geçmezler. Rahman suresi 19-20. Birbirine açılan fakat suları kesinlikle birbiriyle karışmayan denizlerin ayette bildirilen bu özelliği okyanus bilimciler tarafından çok yakın bir zaman önce keşfedilmiştir. Yüzey gerilimi adı verilen fiziksel bir kuvvet nedeniyle komşu denizlerin sularının karışmadığı ortaya çıkmıştır. Denizlerin farklı yoğunluklarından kaynaklanan yüzey gerilimi adeta bir duvar gibi sularının birbirine karışmasını engeller. Örneğin Akdeniz'in suyu Cebeli Tarık Boğazı'nda Atlas Okyanusu'yla karşılaşır. Ama bu karşılaşma sonucu kendi sıcaklık, tuzluluk ve yoğunluk özellikleri değişmez. Çünkü iki deniz arasında ayette haber verildiği gibi görülmeyen bir sınır vardır. Elbette insanların ne fizikten, yüzey geriliminden ne de okyanus biliminden haberdar olduğu bir devirde bu gerçeğin bildirilmiş olması Kur'an'ın mucizelerindendir. Kur'an'da denizlerle ilgili verilen bir başka bilgi ise derin denizlerdeki genel ortamla ilgilidir. Nur suresinde şöyle bildirilir. Ya da inkar edenlerin amelleri engin bir denizdeki karanlıklara benzer. Onun üstünü bir dalga kaplar. Onun üstünde bir dalga. Onun da üstünde bir bulut vardır. Bir kısmı, bir kısmı üzerinde olan karanlıklar, elini çıkardığında onu bile neredeyse göremeyecek. Allah kime nur vermemişse artık onun için nur yoktur. Nur Suresi 40. Derin denizlerdeki bu ortam, Oceans adlı kitapta ise Nur Suresindeki bu ayetle tam paralel olarak tanımlanmaktadır. Kitapta bu ortam şöyle tarif edilmektedir. Bugün biliyoruz ki derin denizlerdeki ve okyanuslardaki karanlık yaklaşık olarak 200 metre ve daha derin yerlerde olur. Bu derinlikte hemen hemen hiç ışık yoktur. 1000 metrenin altındaki derinliklerde ise artık hiçbir şekilde ışığa rastlamak mümkün değildir. Bir insanın günümüz teknolojisiyle üretilmiş olan denizaltı gibi araçlar ve çeşitli özel aletler olmadan 40 metreden daha derine dalması imkansızdır. Bununla birlikte bir insanın yardımsız olarak okyanusların 200 metre civarındaki karanlık derinliklerde yaşaması da kesinlikle mümkün değildir. Bu nedenle bilim adamları denizler hakkındaki detaylı bilgileri çok yakın zamanlarda keşfetmişlerdir. Oysa Nur suresindeki ayette geçen engin denizlerin karanlık olduğu ifadesi bundan 1400 sene önce haber verilmiştir. İnsanların denizlerin derinliklerine dalacak araçlarının olmadığı bir dönemde böyle bir bilginin verilmiş olması elbette Kur'an mucizelerinden biridir. Yakın bir zamana kadar insanlar bebeklerin cinsiyetinin anne hücreleri tarafından belirlendiğini sanıyordu. Ya da en azından anne ve babadan gelen hücrelerin birlikte cinsiyet belirlediği zannediliyordu. Ancak Kur'an'da bu konuda farklı bir bilgi verilmiş, erkeklik ve dişiliğin rahme dökülen meniden yaratıldığı bildirilmiştir. Rahme dökülen meniden erkek ve dişi iki çifti o yarattı. Necm Suresi 45-46. Kur'an'ın verdiği bu bilginin doğruluğu, genetik ve mikrobiyoloji bilimlerinin gelişmesiyle birlikte bilimsel olarak da ispatlandı. Cinsiyetin tümüyle erkekten gelen sperm hücreleri tarafından belirlendiği, kadınınsa bu işte hiçbir rolünün olmadığı anlaşıldı. Cinsiyet belirlenmesindeki etken kromozomlardır. İnsan yapısını belirleyen 46 kromozomdan 2 tanesi cinsiyet kromozomu olarak adlandırılır. Bu iki kromozom erkekte XY, kadında ise XX olarak tanımlanır. Bunun sebebi bu kromozomların bu harflere benzetilmesidir. Y kromozomu erkeklik, X kromozomu ise kadınlık genlerini taşır. Bir insanın oluşması, erkek ve kadında çiftler halinde yer alan bu kromozomların birer tanesinin birleşmesiyle başlar. Kadında yumurtlama sırasında ikiye ayrılan eşey hücresinin her iki parçası da X kromozomu taşır. Oysa erkekte ikiye ayrılan eşey hücresi, X ve Y kromozomları içeren iki farklı sperm meydana getirir. Kadında bulunan X kromozomu, eğer erkekteki X kromozomu içeren spermle birleşirse, doğacak bebek kız olacaktır. Eğer Y kromozomu içeren spermle birleşirse, bu kez doğacak çocuk erkek olur. Yani doğacak çocuğun cinsiyeti, erkekteki kromozomlardan hangisinin kadının yumurtasıyla birleşeceğine bağlıdır. Kuşkusuz genetik bilim ortaya çıkıncaya dek, yani 20. yüzyıla kadar bunların hiçbiri bilinmiyordu. Aksine pek çok kültürde doğacak çocuğun cinsiyetinin kadın bedeni tarafından belirlendiği inancı yaygındı. Hatta bu nedenle kız çocuk doğuran kadınlar kınanırdı. Oysa Kur'an'da insanlara genlerin keşfinden 13 yüzyıl önce bu batıl inanışı reddeden bir bilgi verilmiş ve cinsiyetin kökeninin kadın değil, erkekten gelen meni olduğu bildirilmiştir. Kur'an'ın insanın oluşumu hakkında verdiği bilgileri incelemeye devam ettiğimizde yine çok önemli bazı bilimsel mucizelerle karşılaşırız. Erkekten gelen sperm ve kadındaki yumurta birleştiğinde doğacak bebeğin ilk özü de oluşmuş olur. Biyolojide zigot olarak tanımlanan bu tek hücre hiç zaman yitirmeden bölünerek çoğalacak ve giderek küçük bir et parçası haline gelecektir. Ancak zigot bu büyümesini boşlukta gerçekleştirmez. Rahim duvarına asılıp tutunur, sahip olduğu uzantılar sayesinde toprağa yerleşen kökler gibi oraya yapışır. Bu bağ sayesinde de gelişimi için ihtiyaç duyduğu maddeleri annenin vücudundan emebilir. İşte burada çok önemli bir Kur'an mucizesi ortaya çıkmaktadır. Allah, Kur'an'da anne karnında büyümeye başlayan zigottan söz ederken alak kelimesini kullanmaktadır. Yaratan Rabbin adıyla oku. O, insanı bir alaktan yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. Alak suresi 1-3. Alak kelimesinin Arapçadaki anlamı ise bir yere asılıp tutunan şeydir. Hatta kelime asıl olarak bir bedene yapışıp oradan kan emen sülükler için kullanılır. Kuşkusuz anne karnında gelişmekte olan zigot için bu denli uygun bir kelime kullanılması son derece hikmetlidir. Bu durum, Kur'an'ın alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirildiğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Kur'an ayetlerinde bildirilen bir diğer önemli bilgi ise, insanın anne rahmindeki oluşum aşamalarıdır. Ayetlerde anne karnında önce kemiklerin oluştuğu, daha sonra ise kasların ortaya çıkarak bu kemikleri sardığı haber verilmektedir. Sonra o su damlasını bir alak olarak yarattık. Ardından o alağı bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirdik. Sonra bir başka yaratılışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir. Müminun suresi 14. Anne karnındaki gelişimi inceleyen bilim dalı embriyolojidir. Ve embriyoloji alanında yakın zamana kadar kemiklerle kasların birlikte ortaya çıkarak geliştikleri sanılmıştı. Bu yüzden bazı kimseler uzun süre bu ayetlerin bilime ters düştüğünü iddia etmiştir. Ancak gelişen teknoloji sayesinde yapılan daha ileri mikroskobik incelemeler, Kur'an'da bildirilenlerin harfiyen doğru olduğunu ortaya koymuştur. Bu mikroskobik incelemeler göstermektedir ki anne karnında tam ayetlerde tarif edildiği gibi bir gelişme gerçekleşir. Önce embriyodaki kıkırdak doku kemikleşir. Daha sonra ise kas hücreleri kemiklerin etrafındaki dokudan seçilerek bir araya gelir ve bu kemikleri sarar. Bu durum Gelişen İnsan adlı bilimsel bir yayında şöyle tarif edilmektedir. 6. haftada kıkırdaklaşmanın devamı olarak ilk kemikleşme köprücük kemiğinde ortaya çıkar. 7. hafta sonunda uzun kemiklerde kemikleşmeye başlamıştır. Kemikler oluşmaya devam ederken kas hücreleri kemiği çevreleyen dokudan seçilerek kas kitlesini meydana getirir. Kas dokusu bu şekilde kemiğin etrafında ön ve arka kas gruplarına ayrışır. Bu tariften de anlaşılacağı gibi insanın Kur'an'da tarif edilen oluşum aşamaları modern embriyolojinin bulgularıyla tam bir uyum içindedir. Ancak embriyoloji ile tam bir paralellik taşıyan Kur'ani bilgiler bunlarla sınırlı değildir. Kur'an'da ayrıca insanın anne karnında 3 aşamalı bir yaratılışla yaratıldığı bildirilmektedir. Sizi annelerinizin karınlarında 3 karanlık içinde bir yaratılıştan sonra bir başka yaratılışa dönüştürüp yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl çevriliyorsunuz? Zümer Suresi 6. Dikkat edilirse ayette insanın anne karnında birinden diğerine farklılaşan 3 ayrı evrede meydana geldiğine işaret edilmektedir. Gerçekten de bugün modern biyoloji, bebeğin anne karnındaki embriyolojik gelişiminin 3 farklı devrede gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Bugün tıp fakültelerinde ders kitabı olarak okutulan bütün embriyoloji kitaplarında bu konu en temel bilgiler arasında yer alır. Örneğin embriyoloji hakkında temel başvuru kitaplarından biri olan Basic Human Embryology isimli kaynakta bu gerçek şöyle ifade edilmektedir. Rahimdeki hayat 3 evreden oluşur. Pre-embriyonik, ilk 2,5 hafta, embriyonik, 8. haftanın sonlarına kadar ve fetal, 8. haftadan doğuma kadar. Tıp dilinde trimester yani 3 dönem olarak tanımlanan bu evreler bebeğin farklı gelişim aşamalarını içerir. Anne rahmindeki gelişimle ilgili bu bilgiler ancak modern teknolojik aletlerle yapılan gözlemler sayesinde elde edilmiştir. Ancak görüldüğü gibi bu bilgilerde diğer pek çok bilimsel gerçek gibi mucizevi bir biçimde Kur'an ayetlerinde haber verilmiştir. İnsanlığın tıbbi konularda hiçbir detaylı bilgiye sahip olmadığı bir dönemde Kur'an'da bu derece ayrıntılı ve doğru bilgiler verilmiş olması elbette Kur'an'ın insan sözü değil Allah kelamı olduğunun açık bir delilidir. Kur'an'ın mucizevi yönlerinden biri de gelecekte gerçekleşen bazı olayları önceden haber vermiş olmasıdır. Örneğin Fetih Suresinin 27. ayetinde müminlere müşriklerin işgali altında bulunan Mekke'yi fethedecekleri önceden şöyle müjdelenmekteydi. Andolsun Allah, elçisinin gördüğü rüyanın hak olduğunu doğruladı. Eğer Allah dilerse mutlaka siz Mescid-i Haram'a güven içinde saçlarınızı tıraş etmiş, kiminiz de kısaltmış olarak ve korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah sizin bilmediğinizi bildi. Böylece bundan önce size yakın bir fetih nasip kıldı. Fetih Suresi 27. Dikkat edilirse ayette Mekke'nin fethinden önce gerçekleşecek bir başka fetih daha haber verilmektedir. Gerçekten de ayette haber verildiği gibi Müslümanlar önce Yahudilerin elinde bulunan Hayber Kalesi'ni fethetmişler, daha sonra da Mekke'ye girmişlerdir. Kur'an'ın gelecek hakkında verdiği haberlerden biri de Rum Suresinin hemen başındaki ayetlerde yer alır. Bu ayetlerde Bizans İmparatorluğu'nun bir yenilgiye uğradığı ama çok kısa bir zaman sonra tekrar galip geleceği şöyle bildirilmiştir. Elif, Lam, Mim. Rum orduları yenilgiye uğradı. Dünyanın en alçak yerinde. Ama onlar yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. 3 ile 9 yıl içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. Ve o gün müminler sevineceklerdir. Rum Suresi 1-4. Bu ayetler Hristiyan olan Bizanslıların putperest bir toplum olan Persler karşısında çok ağır bir yenilgiye uğramasından yaklaşık 7 sene sonra, milattan sonra 620 civarında indirilmişti. Ve ayetlerde Bizans'ın çok yakında galip geleceği haber veriliyordu. Oysa o sırada Bizans o kadar büyük kayıplara uğramıştı ki değil tekrar galip gelmesi, ayakta kalması bile imkansız görülüyordu. Yalnız Persler değil, Avarlar, Slavlar ve Lombardlar da Bizans devletine karşı büyük tehdit oluşturmaktaydı. Avarlar İstanbul önlerine kadar gelmişlerdi. Bizans kralı Herakleus ordunun masraflarını karşılayabilmek için kiliselerdeki altın ve gümüş süs eşyalarının eritilip paraya çevrilmesini emretmişti. Pek çok vali, kral Herakleus'a isyan etmiş, imparatorluk parçalanma noktasına gelmişti. Önceden Bizans toprağı olan Mezopotamya, Kilikya, Suriye, Filistin, Mısır ve Ermenistan putperest Perslerin işgali altına girmişti. Kısacası herkes Bizans'ın yok olmasını bekliyordu. Ama tam bu dönemde Rum Suresinin ilk ayetleri vahyedildi ve Bizans'ın 9 yıl geçmeden yeniden galip geleceği haber verildi. Rum suresinin ilk ayetlerinin indirilmesinden yaklaşık 7 yıl sonra, milattan sonra 627 yılının Aralık ayında Bizans ve Pers İmparatorluğu arasında Minova harabeleri yakınında büyük bir savaş daha oldu. Ve bu kez Bizans ordusu Persleri yenilgiye uğrattı. Birkaç ay sonra da Persler işgal ettikleri yerleri Bizans'a geri veren bir anlaşma imzalamak zorunda kaldılar. Böylece Allah'ın Kur'an'da bildirdiği Rum'un zaferi mucizevi bir şekilde gerçek oldu. Bu konudaki bir başka mucize de o dönemde kimsenin tespit etmesinin mümkün olmadığı coğrafi bir gerçeğin haber verilmesidir. Rum suresinin 3. ayetinde Rumların dünyanın en alçak yerinde yenildikleri belirtilir. Arapçası Edna el Ard olan bu ifade bazı meallerde yakın bir yer olarak da tercüme edilir. Ancak bu tercüme orijinal ifadenin tam karşılığı değil, mecazi bir yorumudur. Edna kelimesi Arapçada alçak demek olan eni kelimesinden türemiştir ve en alçak anlamına gelir. Ard ise yeryüzü demektir. Dolayısıyla Edna el Ard ifadesi de yeryüzünün en alçak yeri manasına gelmektedir. Ne ilginçtir ki Bizans İmparatorluğu ile Persler arasındaki savaş yeryüzünün gerçekten en alçak noktasında gerçekleşmiştir. Söz konusu savaşın yeri Suriye, Filistin ve şimdiki Ürdün topraklarının kesiştiği bölgede yer alan Lut Gölü havzasıdır. Ve bilindiği gibi deniz seviyesinden 395 metre aşağıda olan Lut Gölü çevresi yeryüzünün en alçak bölgesidir. Yani bunlar tam ayette belirtildiği gibi yeryüzünün en alçak yerinde yenilmişlerdir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta Lut Gölü'nün rakamının yalnızca modern çağdaki ölçümlerle tespit edilmiş olmasıdır. Daha önce hiç kimsenin Lut Gölü'nün dünyanın en alçak bölgesi olduğunu bilmesi mümkün değildir. Ama bu bölge Kur'an'da yeryüzünün en alçak yeri olarak tanımlanmıştır. Bu, Kur'an'ın ilahi bir söz olduğunun bir başka delilini oluşturmaktadır. Şu ana kadar incelediğimiz tüm bilgiler bizlere açık bir gerçeği göstermektedir. Kur'an öyle bir kitaptır ki içinde verilen haberlerin hepsi doğru çıkmış, o dönemde hiçbir insan tarafından bilinemeyecek gerçekler ayetlerde haber verilmiştir. Elbette ki bu durum Kur'an'ın bir insan sözü olmadığının apaçık bir ispatıdır. Kur'an her şeyi yoktan var eden ve ilmiyle tüm varlıkları kuşatan yüce Allah'ın sözüdür. Allah bir ayetinde Kur'an'la ilgili olarak eğer o Allah'tan başkasının katından olsaydı kuşkusuz içinde birçok çelişkiler bulacaklardı diye buyurmaktaydı. Oysa Kur'an'da hiçbir çelişki olmadığı gibi içinde yer alan her bilgi gün geçtikçe bu ilahi kitabın mucizelerini ortaya koymaktadır. İnsana düşense Allah'ın indirdiği bu ilahi kitaba sarılmak ve onu kendisine yol gösterici olarak kabul etmektir. Allah bir ayetinde bizlere şöyle emreder. Bu indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Şu halde ona uyun ve korkup sakının. Umulur ki esirgenirsiniz. Enam suresi 155. Bu program, Harun Yahya'nın Kur'an Mucizeleri adlı eserinden faydalanılarak hazırlanmıştır.